Ayrım 41.
Sayfa 392. 36. Emil Ludwig'le dostluk. Latife, Türkiye'den çıkışlarında belli bir gizliliğe dikkat ediyor, dostluk kurduğu insanlara da kendisini pasaportunda yazdığı gibi Fatma Sadık olarak tanıtıyordu. Bu gizlilik gözlerden uzak kalmak isteyen Latife'ye rahat hareket etme olanağı veriyor, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eski karısı olarak tanınmaktan kurtuluyordu. Henüz çok gençti, çok da etkileyici bir kadındı. Ancak kırık kalbi onunla ilgilenen erkeklere kapalıydı. Tatra'da, sanatoryumda kaldığı günlerde ona yakın ilgi gösteren ilginç bir erkek çıktı karşısına. Yakışıklı ve kültürlüydü. Yaşı da Mustafa Kemal'inki kadardı. Bu erkek Latife'nin kaldığı sanatoryumda tedavi olan dönemin ünlü yazarı Emil Ludwig'ti. 1881-1948. Kitap alışverişiyle başlayan yakınlık, ortak noktaları olan derin bir arkadaşlığa dönüştü. Ludwig, 1. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da gazetecilik yapmıştı. Bu yüzden Türkiye'yi yakından tanıyordu. Kitaplar, müzik ve dünya siyasetine dair konuşmalarla ilerleyen arkadaşlıkları ikisine de iyi gelmişti. Erich Maria Remarque, Thomas Mann ve Stefan Zweig'in dostu olan Emil Ludwig'in zengin dünyası Latife'ye sıkıntılarını unutturuyordu. Emil Ludwig'in 1925 yılında yayımlanan Napolyon biyografisi o günlerde üzerinde çok konuşulan bir kitaptı. Latife ile Emil Ludwig Napolyon üzerine derin sohbetler yapıyorlardı. Emil Ludwig, Fatma Sadık adıyla tanıdığı Latife'nin Mustafa Kemal'in eski eşi olduğunu bilmiyordu. Emil Ludwig'in Latife'ye gösterdiği yakınlık, arkadaşlık sınırlarını aşmaya başlayınca Latife allak bullak oldu. Karşısına beyin olarak tam da anlaşabileceği bir erkek çıkmıştı yeniden. Ancak Latife kendisini çok yorgun hissediyordu. Bir başka ilişkiye mecali yoktu. Fatma Sadık kimliğiyle çıktığı sanatoryum yolculuğu onu beklemediği bir anda gafil avlamıştı. Emil Ludwig'e gerçek kimliğini açıklamaya karar verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın eski eşi olduğunu, yaşamını bir başka erkekle paylaşmasının mümkün olmadığını anlattı. O gecenin duygusal ortamında Latife, yaşamına dair pek çok ayrıntıyı Ludwig'le paylaştı. Emil Ludwig aslında evliydi. Anılarında övgüyle söz ettiği eşi Elga'yla o sıralar yolları ayrılmış olabilir miydi? Zira Emil Ludwig, Latife ile ömür boyu sürecek bir ilişkinin arayışları içine girmişti. Bir erkeğin kendisine ilgi göstermesi Latife'ye geçmişi hatırlatmıştı. Onarmaya çabaladığı yaraları hala acıyordu. Mustafa Kemal'e aşkının bitmediğini anlamıştı. Latife, gazeteci Niyazi Ahmet Banoğlu'na Emil Ludwig'den şöyle söz etmişti. Hayatımı bütün ayrıntıları ile bilirdi. Çünkü sohbetlerde sorar, ben de anlatırdım. Hayatımı yazmak istedi, müsaade etmedim. Ama o istediğini yazabilirdi. Çünkü dediğim gibi her şeyi biliyordu. Bir gün bana yazmayacağım dedi. Senin gözyaşları ile yıkanmış hatıralarına hürmet edeceğim ve yazmayacağım. Ve yazmadı. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, sayfa 324. Emil Ludwig, Latife'nin yaşam hikayesini anlattığı tek insan oldu. Banoğlu, Emil Ludwig ile Latife'nin Nicet'e yan yana evlerde oturduklarını yazıyor. Bu bilgiyi de Latife Hanım'a dayandırıyor. Latife ile Emil Ludwig'in bir sanatoryumda tanıştıklarını biliyoruz. Ancak iki dost Latife'nin sonraki Avrupa'ya çıkışlarında Nicet'e buluşmuş olabilirler. Emil Ludwig biyografi yazarı olarak Mustafa Kemal'i hep yakından tanımak isterdi. Bu amaçla 25 Kasım 1929'da Türkiye'ye geldi. Napolyon'un, Bismarck'ın, Bolivar'ın, Beethoven'ın, Goethe'nin, Michelangelo'nun, İsa'nın, Sigmund Freud'un biyografilerini yazan Ludwig, Mustafa Kemal'le tanışmak istiyordu. Bu konuda gazetecilere şunları söylemişti. Ben öteden beri büyük simaları tetkik ile meşgulüm. Avrupa'nın büyük devlet adamları ile görüştüm. Onların karakterleri ve görüşlerini öğrendim. Büyük Gazi de meydana getirdiği büyük eserlerle kendisinden çok söz ettirmiş bir şahsiyettir. Bu sebeple özellikle Gazi ile görüşmek isterim. Bu amaçla Ankara'ya gideceğim. Cumhuriyet, 26 Kasım 1929. Aktaran Utkan Kocatürk. Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Sayfa 423. Ludwig ile Mustafa Kemal Paşa 1 Aralık 1929'da Çankaya'da görüştüler. "Size diktatörlük atfediyorlar," diyen Ludwig'e Mustafa Kemal sofrasında çalışan hizmetçileri göstermiş, "Bunlar bile benden korkmaz," cevabını vermişti. Mustafa Kemal'den etkilenen Ludwig, "Gazi Hazretleri eylem adamı oldukları kadar da bir düşünürdürler," diye özetlemişti görüşünü. Ludwig'in Mustafa Kemal'le din ve çok sesli müzik üzerine yaptığı görüşme 1930 Mart'ında Wiener Freie Presse'de yayımlandı. Emin Ludwig İstanbul'dayken Latife ile de görüştü mü? Sanatoryumda başlayan dostlukları devam etti mi? Bu konuda bir bilgiye ulaşamadım. Ancak Latife'nin 1929 yılında İstanbul'da olduğu biliniyor. Latife Tatra'dan döndükten sonra kız kardeşi Vecihe ile eşi Hayri'nin kaldıkları Süreyya Paşa çiftliğine konuk oldu. İstanbul'un Maltepe sırtlarında bugün Süreyya Paşa Sanatoryumu'nun yükseldiği yer onların yazlığıydı. Marmara'ya tepeden bakan rüzgarı bol, yeşillikler içinde kocaman bir çiftlikti. Süreyya Paşa'nın torunu Atıf Bey'in oğlu Vedi İlmen o günleri şöyle anlatıyor. İki bina vardı bu çiftlikte. Sağ taraftaki haremdi, sol taraftaki selamlıktı. Sağ tarafta mutfak, taşlık ve taşlığın üstünde bir oda vardı. Orada yemek yeniyordu, hava soğuk olduğu vakit. Babaannem Adalet Hanım harem binasında kalırdı. Onun üst katındaki odalarda amcam Hayri ile Vecihe yengemler otururdu. Tek katlı selamlıkta da biz. Latife Hanım'ı çiftlikte gördüğümde 8 yaşındaydım. Yanına da gitmiştim ama bir şey söylememiştim. Bir süre çiftlikte kaldı ama ne kadar kaldı onu da bilmiyorum. Biz 3 kardeştik. Kardeşim Sinan vardı. Bir de kız kardeşim Şehvar vardı. Öteki tarafta da amcamın oğlu Erdem, Muammer'in Erboy, annesi Gönül, bir de Gülümser vardı. Bisikletle dolaşırdık, hep birlikteydik. Büyükleri bilmem ama biz çocuklar neşeliydik. Denize giderdik, Maltepe'ye yüzerdik. Bizde kaç göç yoktu, hep beraber gidilirdi denize. Vedi İlmen'le görüşme. Latife Londra'da Rauf Orba'ya haber gönderiyor. Latife'nin yurt dışına çıkışlarını yıl yıl izlemek artık mümkün değil. Ancak 27 Şubat 1930 tarihli bir New York Times haberinden onun Londra'ya esrarengiz bir gezi yaptığı anlaşılıyor. Kemal'in karısı Londra'da başlığıyla verilen haber şöyle. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Bayan Kemal, İstanbul'dan Ostend'e yaptığı 15 saatlik uçuşun arkasından Londra'da. 1500 millik uçuşun önemli bir kısmı gece gerçekleştirildi. Bayan Kemal, Farman Hava Yolları'nın Alman pilotu Max Sizo'nun kullandığı uçakla yarın Londra'dan ayrılacak. Gideceği istikamet belli değil. Dünyada sivil havacılık yeni yeni gelişmekteydi. Bu uçuşta hava yollarının uzun seferlere çıkışlarının ilgiyle izlendiği yıllarda gerçekleştirilmişti. Yolcunun Latife Hanım olması olayı daha da cazip kılmış, Latife'nin uçuşu bir gazete tarafından haber yapılmıştı. Gazetenin boşanmış olmasına rağmen Latife'den Bayan Kemal diye söz etmesi de garipti. Anlaşılan Latife bu yolculuğa çıkarken Fatma Sadık adını kullanmamıştı. Latife yurt dışına çıkışlarında eski dostlarıyla görüşüyor muydu? İzmir suikasti davası sırasında idam edilmekten kıl payı kurtulan Rauf Orbay, Türkiye dışında yaşamak zorunda kaldığı yıllarda kendisini çok çok duygulandıran birkaç hatırlanış ve davet almıştı. Gözden düşen eski başbakanı hatırlayıp davet eden Latife Hanım'dı. Orbay Latife'nin davetini tarihçi Cemal Kutay'a anlatmıştı. Aldığım davet, Gazi'den ayrıldıktan sonra vatanda kalmayan ve evvela tahsil ettiği Londra'ya gelerek bir müddet kalan, sonra hastalanarak İsviçre'ye tedaviye giden Latife Uşşaki hanımefendidendi. İmkan bulabilirsem beni misafir etmekten zevk duyacağını bildiriyordu. Bu Ali Cenap hatırlayış gözlerimi yaşarttı. Bu pıranta yürekli hanımefendi böyle bir ziyaretin pusuda bekleyen iftiracılar için nasıl meşhum bir tahrik sermayesi olabileceğini elbette düşünemezdi. O Çankaya'dan ayrılırken Gazi'ye verdiği söze sadık kalmış, müşterek hayatları üzerinde tek kelime konuşmamıştı. En ciddi İngiliz neşriyat müesseselerinin büyük meblağlar teklif etmelerine rağmen. Bu müstesna feragatini olduğu yerde bırakmanın hassasiyeti içinde kendisine kalbi şükran ve dualarımı arz etmekle iktifa ettim. Cemal Kutay, 3. cilt, adı geçen eser, sayfa 350. Rauf Orbay'ın anlatımından bu haberleşmenin Latife yurt dışındayken gerçekleştiği anlaşılıyor. Anlaşılan Latife, Londra'ya gittiğinde Rauf Orbay ile ilişkiye geçmiş ancak Rauf Orbay böyle bir görüşmeyi Latife açısından tehlikeli gördüğü için tedbirli davranmıştı. Rauf Orbay'ın o sıralarda Londra'da yaşayan Halide Edip ve Adnan Bey ile görüştüğü biliniyor. 37. Latife serbest fırkayı destekledi. 1930 Ağustos'unda Latife Avrupa'dan dönmüştü. Türkiye'de hala demokrasi konusunda pek bir adım atılamamıştı. İzmir suikastinin ardından kurulan idam sehpaları kaldırılmış olmasına karşın mahkemenin yarattığı korku sürüyordu. Meclisten ve basından muhalif ses yükselmiyordu. Zaten yoksul olan ülke dünya ekonomik bunalımından da payını almıştı. Latife boşandıktan sonra ilk 4 yılını parçalanan ruhunu, iflas eden bedenini tedavi ederek geçirdi. Artık acısıyla eğitilmiş, hayatını yeniden düzene koymaya istekli bir kadın vardı baba evinde. Paris'in Türkiye Büyükelçisi Fethi Okyar, 1930 Temmuz'unda eşi Galibe ve çocuklarıyla 2 aylık iznini geçirmek için Türkiye'ye gelmişti. Latife'nin babası Muammer Bey'in de yakın dostu, dönemin hukuk bilgini Necmettin Molla'nın Büyükdere'deki yalısında kalıyorlardı. Fethi Okyar Yalova'ya Mustafa Kemal'i görmeye gitti. Eski arkadaşına Fransız hükümetinin Türkiye'ye dair görüşlerini aktarmıştı. Mustafa Kemal de ona Türkiye'deki durumu şöyle özetlemişti. Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir diktatüre manzarasıdır. Vaka bir meclis vardır. Fakat dahil ve hariçte bize diktatör nazarıyla bakılmaktadır. Geçen sene Ankara'yı ziyaret eden Alman muharrirlerinden Emil Ludwig bana şekli idaremiz hakkında tuhaf sualler sormuş ve diktatörlüğümüze kanaat getirerek geri dönmüş ve bu kanaatini de yazmıştır. Ben ise memlekete miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum. Fethi Okyar'ın anıları. Hazırlayan Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlı oğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 98. Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, hazırlayan Cemal Kutay, İstanbul, Tercüman Yayınları, 1980, sayfa 378. Ardından ben bunun çaresini buldum diye devam etmişti. Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe mecliste söylersiniz. Fethi Okyar'ın ilk tepkisi beni bu görevden affedin demek oldu. Mustafa Kemal o gün Yalova'dan Fethi Okyar'la döndü ve kendisine ertesi akşam Büyükdere'de kaldıkları eve yemeğe geleceğini söyledi. 30 Temmuz'da motorla Yalı'ya geldiğinde karar vermişti. Sizin partinizin ismini buldum. Sonra da Galibe'ye dönerek bir daha Paris'e dönmeyeceksiniz gibi gözüküyor dedi. Galibe, ümit ederim ki bir sene daha Paris'te kalırız ve tasavvurunuzu ondan sonra tatbik edersiniz karşılığını verdi. Hayır hayır, bir sene sonra değil, derhal, hatta yarın bu iş olmalı dedi Mustafa Kemal. Bu sözler ağzından döküldüğü an herkes siyasetin hareketleneceğini anlamıştı. Fethi Okyar'ın yeni partiyle ilgili kafasını kurcalayan bir iki nokta vardı. Mustafa Kemal'in tarafsızlığını halka da göstermesi için Halk Fırkası reisliğinden ayrılmasını istedi. Mustafa Kemal ise ona bu konuda net bir şey söylemedi. Cumhuriyet'in ikinci muhalif fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası SCF adıyla Fethi Okyar'ın başkanlığında 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Bu parti daha sonra genellikle serbest fırka olarak anıldı. İsmet Paşa ile yapılan pazarlık sonucu yeni partinin 70 milletvekiliyle yola çıkması kararlaştırıldı. Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası nasıl doğdu, nasıl feshedildi? İstanbul 1987, sayfa 7-37. Mustafa Kemal'in yeni fırkanın Cumhuriyet Halk Fırkası'na göre daha liberal ve bu manada daha sol bir konumda olmasını istediği söyleniyor. Fethi Okyar'ın anıları, sayfa 66. Latife'nin Avrupa'dan dönüşü tam da gazetelerde SCF'ye ilişkin haberlerin çıktığı günlere rastlamıştı. Yeni parti Latife'yi de heyecanlandırmıştı. Böyle bir oluşumu gerekli görüyor ama geleceğinden emin olamıyordu. Siyaset onu terk etmeyen bir alışkanlık haline gelmişti. Siyasi olayları günlük gazetelerden ve dostlarından takip etmekten zevk alıyordu. Serbest Fırka ve Kadınlar. Latife Çankaya'dayken destek verdiği kadın hareketi suskundu. Türk Kadınlar Birliği'nin lideri Nezihe Muhiddin'in tasfiye edilmesinden sonra yerine siyasi haklar için uğraşmaya karşı çıkan ve Muhiddin'in taleplerini boş bir hayal olarak gören Latife Bekir gelmişti. Belediye yasasındaki değişikliğin ardından kadınlar halk fırkasına üye olmaya başlamışlardı. Serbest fırka, halk fırkasından bir adım öne geçerek kadınlara da siyasi hak tanınmasını programına almış, kadın meselesi programa bizzat Mustafa Kemal tarafından eklenmişti. Mustafa Kemal, kadınlarla ilgili maddeyi SCF programına eklerken, kız kardeşi Makbule Hanım'ın da bu partiye girmesini istemişti. Sonra da Fethi Okyar'a sormuştu. ''Nasıl? Hemşiremi fırkana verirsem memnun olur musun?'' Yeni fırkaya katılmayı düşünenler Mustafa Kemal Paşa'nın tutumunu merak ediyorlardı. Makbule Hanım'ın bu fırkaya girmesi bir anlamda Kemal Paşa'nın desteğinin de ifadesi olacak, Fethi Okyar'ı rahatlatacaktı. Latife o günlerde Mustafa Kemal'in kuruluşuna önayak olduğu serbest fırkanın oluşumunu adım adım izliyordu. Fethi Okyar ve eşi Galibe onun en yakın dostlarıydı. Galibe ile Latife uzun bir ayrılıktan sonra siyasetin ısındığı günlerde bir aradaydı. Bravo hemşerilerime! Latife bir gün kardeşi Vecihe ve eşi Hayri ile Sarıyer'e, Altın Kum'a Fethi Bey ve Galibe ile buluşmaya gitti. Denize girmişler, kumda sohbet ediyorlardı. Fethi Bey, Latife'nin serbest fırkaya ilişkin düşüncelerini merak ediyordu. Ne dersiniz? Son hadiseyi nasıl telakki edersiniz? Latife, Fethi Okyar'ın sorusundan memnun kalmıştı. Çok mütehassıs oldum. Bu milletin ümidi sizdedir. Herkesin canı yanmış, biraz nefes almak istiyor, dedi. Fethi Okyar propaganda gezilerine Latife'nin memleketi İzmir'den başladı. 5 Eylül günü kaldığı İzmir Palas Oteli'nin önünü kalabalık bir halk topluluğu doldurmuştu. Halk fırkasının İzmirli yöneticileri SCF'nin yapacağı toplantıya büyük bir karşı gösteriyle cevap verdiler. Ortaya çıkan gerginlik ortamında serbest fırka aleyhine yayın yapan bir matbaa taşlanınca polis halka ateş açtı. 10 yaşlarında bir çocuk yaşamını yitirdi. Fethi Bey postaneye giderek Mustafa Kemal'e telgraf çekmek istedi. Ancak memurların engellemesiyle karşılaşınca valiye sorumluluğunu hatırlattı. Telgraf sonunda adresine ulaşmıştı. Mustafa Kemal Fethi Okyar'a cesaretlendiren bir cevap verdi. Anlıyorum ki sana nutkunu söyletmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin. 7 Eylül günü bütün engellemelere karşı Fethi Bey konuşmasını yaptı ve onu dinlemeye 50 bin kişi geldi. Latife, Fethi Bey'in İzmir gezisiyle ilgili haberleri veren gazeteleri saklamış, üzerine de şu notu düşmüştü. Bravo hemşerilerime! O günlerde İstanbul'a gelen Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar telefonla Latife'yi aradı. Burada olduğunuzu tesadüfen haber aldım. Reisi Cumhur'la yola çıkmadan önce sizi ziyaret etmek, kendimi affettirmek istiyorum. Kendinizi affettirmeniz için bir neden yok, dedi Latife ona. Sabah okuduğu gazetelerin etkisinden hala kurtulamamıştı. Fazla ortalığa çıkmadan yaşasa da kulisleri bir türlü terk edemiyordu. Siyasetten zevk almış bir insan olarak alışkanlıklarını bırakamamıştı. Vasıf Bey bir saat sonra Ayaspaşa'daydı. Bu akşam onunla birlikte Ankara'ya dönüyoruz. Sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine yeni fırkaya girmesi için ısrarda bulunduğunu ama kabul etmediğini anlattı Latife'ye. Asıl vazifeniz bundan sonra söyleyecekleriniz, diye düşüncesini söyledi Latife. Vasıf Bey düşünceliydi. İsmet Paşa'nın huzursuzluğundan söz ettiler. Latife Vasıf Bey'e katılıyordu. Netice belki Fethi Bey'in lehine olmayacak fakat bu fedakarlıkla millete hizmet edecektir. Ona neticede teşekkür borçluyuz, dedi. Vasıf Bey, Fethi Bey çok endişe ediyor, diye yanıt verdi. Latife, Yakup Kadri'nin İzmirlileri yeren bir yazısına sinirlenmişti. İki İzmirli dertleştiler. Latife bu yazıya duyduğu öfkeyi Vasıf Bey'e de anlattı. İzmirliler taşkınlığa mecbur edilmişlerdir. Canları yansın istenmiştir. Herhalde Yakup Kadri Bey'in dediği gibi ne adidirler ne de bayağıdırlar. Beni üzen ikinci mesele, gazetelerin her şeyi şahsiyete dökmeleridir. Matbuat hürriyeti ancak bu hürriyeti herkesin aynen benimsemesiyle temin edilebilir. 19 Eylül'de Reisi Cumhur'a Ankara yolculuğunda eşlik edecek Vasıf Bey, sohbetleri bitince Latife'nin müsaadesini isteyip ayrıldı. İzmir olaylarının ardından serbest fırkanın aleyhinde başlatılan yayınlar hem yeni partiyi hem de İzmirlileri topa tutmaktaydı. İzmirlilerin kınanmasına çok canı sıkılan Latife, İzmirlileri eleştirenlerle tartışıyordu. Bu taşkınlıklar elbette olmamalıdır fakat sebebiyet verilmiştir. İzmirlileri bundan dolayı tahkir etmeye kimsenin hakkı yok. Halk açtır, çıplaktır. Halkın dişinden, tırnağından artırdığı parayla o bu zengin olmaktadır. Canı yanmış bu adamlara yardım etmek lazım. Bravo hemşerilerime bölümündeki anlatım çok sayıda görüşmeden yola çıkarak kurgulandı. Tek parti dönemine son vermek isteyen Mustafa Kemal, İzmir olaylarından sonra halk fırkasının geleceğinden kuşkuya düşmüş, serbest fırkanın büyümesi karşısında safını belirlemeye karar vermişti. Kararını, ben artık biraz tarafgirlik yapacağım, yoksa halk fırkası yıkılacak, gene tek fırkayla kalacağız ki doğru değildir, diyerek açıkladı. Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası nasıl doğdu, nasıl feshedildi? Sayfa 73. Fethi Okyar'ın İzmir gezisini izleyen günlerde Fethi Okyar ile Galibe Okyar'ın kaldığı Büyükdere'deki eve gelenlerden biri de yeni fırkanın kurucularından Makbule Hanım'dı. Latife'nin Galibe'ye gittiği bir gün eski gelin görümce karşılaştılar. Latife ile Mustafa Kemal'in ayrılığından duyduğu üzüntüyü ifade eden Makbule Hanım, Latife'yi Ayaspaşa'daki evinde de ziyaret etmişti. İlelebet böyle sakin yaşayamazsın.